Ayrım 24, İkon, Frederick Forsyth, sayfa 255. İşlemleri tekrarlayarak iki gün geçirdiler. Bu sürenin sonunda Monk işin ustası kesildi. Bundan sonra Danny kendi silikon çip dünyasına geri döndü. Forbes şatosundaki üçüncü haftanın sonunda bütün eğitmenler artık tatmin olduklarını bildirdiler. Monk onları yolcu etti. O akşam Ciaran ve Mitch yemekten sonra oturma odasındayken Monk, kullanabileceğim bir telefon var mı diye sordu. Mitch Ciaran tarafından sıkıştırıldığı satranç tahtasından başını kaldırdı ve köşedeki telefonu çenesiyle işaret etti. Monk özel bir telefon dedi. Ciaran da başını kaldırdı. Eski askerlerin ikisi de ona baktılar. Ciaran tabii dedi, çalışma odasındakini kullanın. Monk, Lord Forbes'un özel çalışma odasında kitaplarla av resimlerinin arasında oturarak deniz aşırı bir numara çevirdi. Aynı anda Orta Virginia'nın güneyindeki Crozet'te küçük bir ahşap evin telefonu çalmaya başladı. İskoçya'dan 5 saat geride olan bölgede güneş Blue Ridge dağlarının arkasına kaymaya hazırlanıyordu. Telefonun 10. çalışında bir kadın sesi "Alo" dedi. Monk küçük ama rahat ve sevimli oturma odasını gözlerinin önünde canlandırabiliyordu. Şöminede kış boyunca koca koca kütükler çıtır çıtır yanardı. Daima cilalı möblelerin yüzeyleri ise ışığı ayna gibi yansıtırdı. "Anne, ben Jason." Kadının sesi anında sevinçten titredi. "Jason, neredesin oğlum?" "Seyahat ediyorum anne, babam nasıl?" Babasına bir süre önce inme inmişti. O zamandan beri gününün çoğunu kapısının önündeki salıncaklı koltukta geçirir olmuştu. Oturduğu yerden kente ve ötesindeki ormanlarla kaplı dağlara bakıyordu. Bütün gününü arazide yürüyerek geçirebildiği 40 yıl önce büyük oğlunu oralara avlanmaya ve balık tutmaya götürürdü. "İyidir. Şu sırada verandada uyukluyor. Hava sıcak. Uzun ve sıcak bir yaz geçirdik. Babana aradığını söylerim, sevinecek. Yakında gelecek misin? Seni görmeyeli o kadar uzun zaman oldu ki." Monk'un iki erkek bir de kız kardeşi vardı. Hepsi küçük baba evinden uzun zaman önce ayrılmışlardı. Erkeklerden biri sigortacı, öbürü emlak komisyoncusuydu. Kız kardeşi ise bir taşra hekimiyle evli olup çocuklarını büyütmekle meşguldü. Hepsi Virginia'da yaşıyordu. Anne ve babalarını sık sık görmeye gelirlerdi. Yalnız Jason uzaklardaydı. "İlk fırsatta gelirim anne, söz." "Yine uzağa gidiyorsun, öyle değil mi oğlum?" Monk annesinin ne demek istediğini anlamıştı. Kadıncağız daha Monk gitme emrini almadan önce onun Vietnam'a gideceğini hissetmişti. Yurt dışı yolculuklarından önce bilmesi olanaksız olan bir şeyi sezmiş gibi oğluna sık sık Washington'a telefon ederdi. Annelerin çok özel sezgileri vardır. Şimdi de annesi aradaki 5000 kilometreye yakın uzaklığa rağmen tehlikeyi hissedebiliyordu. "Döneceğim, sonra da sizi görmeye gelirim." "Dikkatli ol Jason." Monk telefonu elinde tutuyor, İskoçya göğündeki yıldızlara bakıyordu. Baba evine daha sık dönmesi gerekirdi. Annesiyle babası artık yaşlanmışlardı. Ne yapıp edip gerekli zamanı yaratmalıydı. Rusya'dan dönmeyi başarırsa böyle yapacaktı. "İyiyim anne, bir şey olmayacak," dedi. Araya bir sessizlik girdi. İkisi de ne söyleyeceklerini bilmiyorlardı. Monk sonunda, "Seni seviyorum anne, babama da söyle. İkinizi de çok seviyorum," dedi. İki saat sonra Sir Nigel Irwin Dorset'teki evinde raporu okuyordu. Ciaran ve Mitch ertesi sabah Monk'u Aberdeen Havaalanı'na götürdüler ve güneye kadarki uçak yolculuğunda ona eşlik ettiler. Monk Londra'da 5 gün geçirdi. Sir Nigel Irwin'le birlikte Marble Arch'ın arkasında sakin bir otel olan Montcalm'da kalıyorlardı. Yaşlı casuslar patronu o birkaç gün Monk'a neler yapacağını ayrıntılı olarak anlattı. Sonunda vedalaşmalarından başka yapılacak şey kalmadı. Irwin Monk'un avucuna bir kağıt sıkıştırdı. O olağanüstü yüksek teknoloji ürünü olur da bozulursa orada dışarıya bir mesaj ulaştırabilecek biri var. Tabii son çare olarak. "Sana iyi şanslar Jason. Ben Heathrow'a gelmeyeceğim. Havaalanlarından nefret ederim. Başaracağını düşünüyorum. Evet, buna kesinlikle inanıyorum." Ciaran ve Mitch Monk'u havaalanına götürdüler ve onu güvenlik kontrolüne kadar yalnız bırakmadılar. Sonra elini sıktılar. ''İyi şanslar patron'' dediler. Olaysız bir uçuş oldu. Monk'un hemen hemen bir ay önce 4 numaralı terminale giren Jason Monk'a zerrece benzemediğinin hiç kimse farkında değildi. Pasaportundaki adam olmadığını hiç kimse bilmiyordu. Geçmesini işaret ettiler. 5 saat sonra saati 3 saat ileri alınmış olarak Sheremetyevo havaalanında pasaport kontrol noktasına yürüdü. Vize görünüşe göre Washington'daki Rus Büyükelçiliğinden verilmişti. Bir sorunla karşılaşmadan pasaport kontrolünden geçti. Gümrükte para bildirim formunu doldurdu ve tek bavulunu kontrol masasının üstüne çekti. Gümrükçü bavula göz attıktan sonra evrak çantasını işaret etti. İngilizce olarak açın dedi. Amerikalı iş adamı pozundaki güleç yüzlü Monk denileni yaptı. Memur Monk'un kağıtlarını karıştırdı, sonra dizüstü bilgisayarını dışarı çekti. Ona beğenerek baktıktan sonra güzel dedi ve bilgisayarı yerine koydu. Her çantanın üstüne acele tarafından tebeşirle bir işaret koydu. Hemen arkasından gümrükçü ondan sonraki yolcuya döndü. Monk çantalarını aldı, cam kapılardan geçti ve bir daha dönmeyeceğine yemin ettiği ülkeye ayağını bastı. İkinci bölüm, 12. kısım. Metropol Oteli hala hatırladığı yerdeydi. Gri taştan dev küp Bolşoy Tiyatrosu'nun karşısında meydanın öbür tarafındaydı. Monk otelin resepsiyon masasına yaklaştı, kendini tanıttı ve Amerikan pasaportunu memura uzattı. Memur bir bilgisayar ekranına danıştı, harfler ve numaralar yazdı, az sonra da doğrulama ekranda belirdi. Memur pasaportu ardından Monk'a baktı, başını eğdi ve profesyonelce gülümsedi. Monk'a istediği odayı verdiler. Sir Nigel'ın 4 hafta önce tetikte bulunması için Moskova'ya yolladığı Rusça konuşan askerin önerisi üzerine o odanın üstünde durmuştu. 8. katta köşedeki odaydı. Penceresinden Kremlin görünüyordu. Ama asıl önemli olan binanın bir yanı boyunca uzanan bir balkonunun olmasıydı. Londra'yla aradaki zaman farkı dolayısıyla Monk odasına yerleşene kadar akşam olmuş, Ekim ayının alacakaranlığında hava bir palto satın alıp giyecek olanakları olanlar için bile yeterince soğumuştu. Monk o gece otelde yemek yedi ve erken yattı. Ertesi sabah görev başında başka bir resepsiyon memuru vardı. Monk adama bir sorunum var dedi. Pasaportumu kontrol etmeleri için Birleşik Amerika Büyükelçiliğine gitmem lazım. Aslında önemsiz bir konu bu, bürokrasi işte. Memur ne yazık ki yabancıların pasaportlarını kaldıkları sürece alıkoymak zorundayız dedi. Monk masanın üzerine eğildi, avucunda 100 dolarlık bir banknotun ışırdadığı duyuldu. Amerikalı anlıyorum tabii dedi ama bir sorun var. Moskova'dan sonra Avrupa'da birçok ülkeyi kapsayan uzun bir yolculuğa çıkacağım. Pasaportumun dolma süresi de yaklaştığından büyükelçiliğimin bana yeni bir pasaport hazırlaması gerekiyor. Sadece 1-2 saat müsaade edin. Memur genç ve yeni evliydi. Bir de bebeği yoldaydı. 100 dolarlık bir banknotla kara borsada kaç ruble satın alabileceğini kafasında hesapladı. Bir sağa bir sola baktı. Bir dakika izin verin diyerek resepsiyon masasının arkasındaki büroları ayıran cam bölmenin öbür yanında gözden kayboldu. 5 dakika sonra döndü, pasaport elindeydi. Pasaportlar normal olarak otelden ayrılacakları zaman müşterilere iade edilir dedi. Eğer gitmiyorsanız bunu bana iade etmeniz gerekecek. Dedim ya, viza işim biter bitmez onu size geri getiririm. Bugün kaçta görevinizden ayrılıyorsunuz? Öğleden sonra 2'de. Güzel, olur ya o saate kadar yetişemezsem pasaport ikindi zamanı arkadaşlarınızın elinde olacak. Pasaport Monk'un eline verilirken 100 dolarlık banknot da memurun eline geçti. İkisi şimdi suç ortağıydılar. Birbirlerine gülümseyerek ayrıldılar. Odasına dönen Monk kapının dışına rahatsız etmeyen kartonunu astı ve kapıyı kilitledi. Banyoda şişenin üstündeki etikette göz damlası yazan boya çözücüyü tuvalet çantasından çıkardı ve bir kaseye sıcak su doldurdu. Doktor Philip Peters'a ait gür kır bükleler yok olarak yerlerini Jason Monk'un sarı saçlarına bıraktı. Bıyıkla jilete kurban olurken öğretim üyesinin zayıf gözlerini maskeleyen isli camlı gözlükse koridorun öbür ucundaki çöp kovasını boyladı. Evrat çantasından çıkardığı pasaport kendi adınaydı. Üstüne de kendi fotoğrafı yapıştırılmıştı. Havaalanının giriş damgası Irvin'in askerinin Rusya yolculuğundan getirdiğinden tabii doğru tarih konularak kopya edilmişti. Pasaportun içindeki döviz bildirim formu da ilgili masanın taklit edilmiş damgasını taşıyordu. Monk öğleye doğru zemin katına indi, tavanı kubbeli giriş salonundan geçti ve resepsiyon masasının uzağındaki kapıdan çıktı. Metropolün dışında bir lisanslı taksi sırası vardı. Monk bunlardan birine bindi. Bu kez akıcı bir Rusça konuşarak "Olimpik Penta" dedi. Şoför oteli biliyordu, başıyla onayladı ve taksiyi hareket ettirdi. 1980 oyunları için inşa edilmiş bütün olimpiyat sitesi kent merkezinin kuzeyinde Sadovaya Spaskaya ya da Bahçe Çevre yolunun hemen dışında yer alır. Stadyum çevre binalara hala tepeden bakar. Almanların inşa ettiği Penta Oteli de onun gölgesindedir. Monk kapı önü tentesinin dibinde indi, taksi parasını ödedi ve lobiye girdi. Taksi uzaklaştıktan sonra otelden çıktı ve yolun kalan kısmını yürüyerek kat etti. Bu yol sadece çeyrek mildi. Stadyumun güneyinde kalan bütün bölge bakımın ihmal edildiği zamanki kasvetli havaya kurban olmuştu. Bir düzine kadar elçiliği, ofisleri ve bazı lokantaları barındıran komünist dönem binalarının üstüne yerleşmiş, yaz tozu yaklaşan soğuklarda kabuk bağlayacaktı. Sokaklarda kağıt ve suni köpük parçaları uçuşuyordu. Drova sokağının birisinde kapalı bir alandaki bahçelerde binaların aksine bakım ve özen havası egemendi. Parmaklıkların arasında başlıca 3 bina vardı. Eyaletlerden gelen yolcular için bir otel, 90'lı yılların ortalarında inşa edilmiş mükemmel bir okul ve ibadethane. Moskova'nın başlıca camii Lenin'in iktidarından 12 yıl önce 1905'te inşa edilmişti ve devrim öncesi zarafetinin bir örneğiydi. 70 yıllık komünizm döneminde ateist devletin emriyle baskı gören kiliseler gibi cami de ihmale uğramıştı. Komünizmin çöküşünden sonra Suudi Arabistan'ın cömertçe bir bağışı 5 yıllık bir onarım ve gelişim programının rayına oturtulmasına olanak vermişti. Otelle okul 90'lı yıllar ortalarının programının bir parçasıydı. Cami soluk mavi ve beyaz renkte oldukça küçük bir yapıydı. Minik pencereleri vardı. Çift kanatlı oymalı antika meşe kapılardan içine giriliyordu. Monk papuçlarını çıkarıp girişin solundaki gözlerden birine koydu ve içeri girdi. Bütün camilerde olduğu gibi bunun içi de tümüyle boştu. Sandalyeyle sıralar yoktu. Yine Suudi Arabistan'ın armağanı olan halılar yerleri kaplıyor, kolonlar merkezi mekanın yukarısında binanın etrafını dolaşan bir balkonu taşıyordu. İslam dini uyarınca camide putlar ve resimler yoktu. Duvarlardaki levhalarda Kur'an'dan ayetler yer alıyordu. Cami Moskova'nın Müslüman topluluğunun ibadet yeriydi. Ama diplomatlar çoklukla Suudi Büyükelçiliğinde dini vecibelerini yerine getiriyorlardı. Rusya'da 10 milyonlarca Müslüman varken başkentindeki halka açık cami sadece 2 tanedir. Günlerden cuma olmadığı için o gün camide ibadet edenlerin sayısı birkaç düzineyi geçmiyordu. Monk kapıya yakın duvarın dibinde bir yer bularak bağdaş kurdu ve etrafındakileri inceledi. Erkeklerin çoğu yaşlıydı. Azeri, Tatar, İnguş ve Osettiler. Hepsinin arkasında eski ama temiz giysiler vardı. Yarım saat sonra Monk'un önündeki yaşlı adam dizlerinin üstünden kalktı ve kapı tarafına döndü. Monk'u fark edince yüzünde meraklı bir ifade biçimlendi. Güneş yanığı yüzü, sarı saçları, elinde bir tesbihin olmayışı adamın ilgisini çekti. Kısa bir duraklamadan sonra sırtını duvara vererek oturdu. Yaşı 70'in epey üstünde olmalıydı. Yakasından 2. Dünya Savaşı'nda kazanılmış 3 madalya sarkıyordu. Huzur dilekleri değiş tokuş edildikten sonra ihtiyar adam, "İslam dininden misin?" diye sordu. "Hayır, bir dostu aramaya geldim." "Ya, belli bir dost mu bu?" "Evet, eski günlerden kalma bir dost. Aramızdaki bağlantı kopmuştu. Onu burada bulabileceğimi umuyordum. Onu ya da onu bulan birini." Yaşlı adam başını salladı. Bizimkisi küçük bir topluluk. Daha doğrusu birçok küçük topluluk. Dostunuz hangisinden acaba?
O bir Çeçendir, dedi Monk. Yaşlı adam yine başını salladı ve zorlukla ayağa kalktı.
Bekleyin, dedi.
10 dakika sonra geri döndü. Dışarıdan birini getirmişti. Monk'u başıyla işaret etti, gülümsedi ve uzaklaştı. Yeni gelen ondan daha gençti. Daha doğrusu biraz daha genç.
Çeçen kardeşlerimizden birini aradığınızı duydum, dedi. Size yardımcı olabilir miyim acaba?
Monk mümkündür, dedi. Size minnettar olurum. O dostumla yıllar önce tanışmıştık. Şimdi kentinize geldiğime göre onu tekrar görebilirsem sevinirdim.
Dostunuzun adı nedir?
Umar Gunayev. Yaşlı adamın gözlerinde bir parıltı belirdi.
Öyle birini tanımıyorum, dedi.
Monk içini çekti. Öyleyse düş kırıklığına uğramaya mahkumum. Ona bir armağan getirmiştim çünkü.
Ne kadar zaman aramızda kalacaksınız?
Monk, burada biraz daha oturup güzel caminizi seyretmek isterim, dedi.
Çeçen ayağa kalktı. O adamı bilen biri olup olmadığını araştıracağım.
Monk, teşekkür ederim, dedi. Ben çok sabırlı bir adamım.
Sabır bir erdemdir.
Adamlar gelene kadar aradan 2 saat geçti. 3 kişiydiler ve 3'ü de gençti. Sessiz hareket ediyorlar. Çoraplı ayakları acem halılarının üstünde hiç gürültü çıkarmıyordu. Bir tanesi kapının yanında kaldı. Dizüstü yere oturmuş, topuklarının üstüne yerleşmiş, ellerini bacaklarının üzerine dayamıştı. Bu konumda dua ettiği zannedilebilirdi. Ama Monk kimsenin onun yanından kaçıp gidemeyeceğini biliyordu.
Öbür ikisi yaklaştılar ve Monk'un 2 yanına oturdular. Ceketlerinin altındaki taşıdıkları her neyse görülmüyordu. Monk ileriye bakıyordu. Sordukları soruları önlerinde ibadet edenleri rahatsız etmemek için fısıltıdan farksız bir sesle sordular.
Rusça biliyor musunuz?
Evet.
Ve kardeşlerimizden birini soruyordunuz.
Evet.
Siz bir Rus casusunuz.
Ben Amerikalıyım. Pasaportum ceketimin cebinde.
Adam işaret ve başparmağınızla çıkarın, dedi.
Monk Amerikan pasaportunu çekti ve halının üstüne düşürdü. Öbür adam eğilip pasaportu yerden aldı ve sayfalarını gözden geçirdi. Sonra başını eğip onu geri verdi. Monk'un başının üzerinden Çeçence bir şeyler konuştu. Monk herkesle sahte Amerikan pasaportu bulunabileceği konusunda bir şeyler söylediğinden şüphelendi. Sağındaki adam bu sözleri başıyla onayladı ve devam etti.
''Niçin kardeşimizi arıyorsunuz?''
''Uzun zamanlar önce tanışmıştık uzak bir ülkede. Arkasında bir şey bıraktı. Olur ya bir gün Moskova'ya gelirsem bunu ona iade etmeye söz vermiştim.
Her neyse, o şey yanınızda mı?''
''Şu evrak çantasında.
Onu açın.''
Monk çantanın kilitlerini açtı ve kapağını kaldırdı. Çantanın içinde yassı bir karton kutu vardı.
''Adam bunu ona götürmemizi mi istiyorsunuz?'' diye sordu.
''Çok sevinirim.''
Soldaki adam Çeçence bir şey söyledi. Monk Rusça olarak ''Hayır, bir bomba değil.'' dedi. ''Çünkü eğer bomba olsa ve şimdi açılsa ben de ölürüm. Onun için açın onu.''
İki adam bakıştılar, sonra bir tanesi eğilip karton kutunun kapağını kaldırdı. Kutunun içindeki cisme baka kalmışlardı.
''Bu mu?''
''Evet, bu. Onu arkasında bırakmıştı.''
Monk'un solundaki adam kutuyu kapadı ve evrak çantasının içinden çıkardı. Sonra ayağa kalktı,
''Bekleyin.'' dedi.
Kapıdaki adam onu bakışıyla izledi ama herhangi bir tepki vermedi. Monk'la 2 Çeçen 2 saat daha oturup beklediler. Öğle yemeği saati gelmiş geçmişti. Monk büyük bir hamburgeri içinin çektiğini hissediyordu. Haberci döndüğünde küçük pencerelerin ötesindeki gün ışığı solmaya yüz tutmuştu. Haberci bir şey demedi, sadece 2 arkadaşına başıyla bir işaret yaptı ve kapıyı gösterdi. Monk'un yanında oturan Çeçen, gelin dedi. 3'ü de ayağa kalktılar. Kapının dışında ayakkabılarını alıp giydiler. 2 Çeçen yine Monk'un 2 yanına geçti. Kapıdaki nöbetçi ise kafilenin sonundaydı. Monk'u Side'den çıkarıp Durova sokağına yürüttüler. Orada büyük bir BMW ve kaldırımın kenarında bekliyordu. Binmesine izin verilmeden önce Monk'un arkadan ustaca üstü arandı. Monk arka koltuğun ortasına geçti. Adamların ikisi yine sağına ve soluna oturmuştu. 3. adam ön koltukta şoförün yanına yerleşti. BMW bundan sonra hareket ederek çevre yoluna çıktı. Monk adamların içinde şiddet gösterisi yaparak camiyi pisletmeyeceklerini hesaplamıştı. Ama kendi otomobilleri başka hikayeydi. Ve Monk bu adamlar gibileri hakkında son derece tehlikeli olduklarının bilincinde olacak kadar bilgi sahibiydi. 1,5 kilometre kadar yol gidildikten sonra öndeki adam torpido gözüne elini sokarak içinden başın etrafını saran bir güneş gözlüğü çıkardı. Monk'a bunu takmasını işaret etti. Gözlük göz bağından da daha etkiliydi. Mercekleri siyaha boyanmıştı. Monk yolculuğu karanlık içinde tamamladı. Moskova'nın merkezinde hiç girmemenin daha akıllıca olacağı bir yan sokakta Kaştan adında küçük bir kafe vardır. Bu sözcük Rusça'da kestane anlamına gelir. Kafe yıllardan beri buradadır. Kapıya yaklaşan herhangi bir turist güçlü kuvvetli bir koruma tarafından karşılanır ve sabah kahvesini başka yerde içmeye gitmesi önerilir. Rus milisleri ise oraya yaklaşmaya bile gerek görmezler. Monk'un arabadan inmesine yardım ettiler. Kapıdan geçirilmesinden sonra gözlükleri çıkarıldı. Monk içeri girince Çeçen diliyle yapılan konuşmaların uğultusu dindi. Monk barın ötesindeki özel bir odaya götürülürken belki 20 çift göz onu izliyordu. Eğer daha sonra odadan çıkmazsa hiç kimse bir şey görmüş olmayacaktı. Odada bir masa, 4 sandalye, duvarda da bir ayna vardı. Yakınlardaki mutfaktan sarımsak, baharat ve kahve kokusu geliyordu. 3 korumanın en büyüğü astları sorguyu yürütürken caminin kapısında oturmuş olan ilk kez ağzını açtı. "Oturun," dedi, "kahve içer misiniz?" "Teşekkür ederim, sütsüz olsun, şeker de koyun." Kahve geldi, çok da lezzetliydi. Monk tüten sıvıyı yudumlarken gözlerini aynadan uzak tutmaya çalışıyordu. Bunun arkasından incelenmekte olduğundan emindi. Boş fincanı elinden bıraktığı sırada kapı açıldı ve Umar Gunayev içeri girdi. Değişmişti, gömleğin yakası ceketin dışına çıkarılmamıştı. Kostümü de ucuz bir kesim değildi. Bir İtalyan modacının etiketini taşıyordu. Ağır bir ipekliden yapılmış kravat da herhalde Jermyn sokağından ya da 5. caddedendi. Çeçen 12 yılın içinde olgunlaşmıştı. Şimdi 40'lı yaşlarda esmer, yakışıklı ve uygar bir havaya sahipti. Hafifçe gülümseyerek Monk'u birkaç kere başını eğerek selamladı. Sonra oturdu ve yassı karton kutuyu masanın üstüne koydu. "Armağanınızı aldım," dedi. Kutunun kapağını kaldırdı ve Yemen gambiyahını yükseğe kaldırıp keskin kenarının üstünde parmağını gezdirdi. "Demek buydu," dedi. Monk, "adamlardan biri onu kaldırım taşlarının üstüne bırakmıştı," dedi. "Zarf açmak için işinize yarayabileceğini düşündüm." Gunay'a bu kez gerçekten içten bir gülümsemeyle karşılık verdi. "Adımı nereden biliyorsunuz?" Monk ona Umman'daki İngilizlerin ülkeye gelen Rusların nasıl fotoğraflarını çekmiş olduklarını anlattı. "Ve o zamandan beri neler duydunuz?"
"Pek çok şey."
"İyi şeyler mi, kötü şeyler mi?"
"İlginç şeyler."
"Bana anlatın." 1. Başmüdürlükteki 10 yıldan sonra Yüzbaşı Gunayev'in ırkının hedef edildiği alaylardan bıktığını, terfi imkanı olmadığı için de KGB'den ayrılıp başka bir iş türü seçtiğini duydum. Yine gizli ama farklı bir iş. Gunayev gülmeye başladı. 3 adamı da bunun üzerine rahatladılar. Efendilerinin ruh haline aynen uyuyorlardı. Monk devam etti. "Sonra Umar Gunayev'in yeni yaşamında yükselerek Uralların batısındaki bütün Çeçen yasa dışı dünyasının tartışmasız en büyük lideri olduğunu duydum."
"Mümkün.
Başka bir şey var mı?" "Bu Gunayev'in yaşlı olmadığı halde geleneklere bağlı bir adam olduğunu, Çeçen ulusunun eski ilkelerine hala sıkıca sarıldığını duydum."
"Siz çok şey duydunuz Amerikalı dostum. Peki Çeçen ulusunun bu ilkeleri nelerdir?"
"Bu yozlaşmış dünyada Çeçenlerin şeref ilkelerine sadık kaldıklarını, borçlarını da ödediklerini duydum. İyilerini de, kötülerini de." Monk'un arkasındaki 3 adamın gergin oldukları gözden kaçmıyordu. Amerikalı onlarla alay mı ediyordu yoksa? Gözleri liderlerinin üstündeydi. Gunayev sonunda başıyla onayladı.
"Doğru duymuşsunuz. Benden ne istiyorsunuz?"
"Bir barınak, yaşayabileceğim bir yer."
"Moskova'da oteller var."
"Güvenli değiller."
"Birisi sizi öldürmeye mi çalışıyor?"
"Henüz değil ama yakında olacak."
"Sizi öldürmeye çalışacak olan kim?"
"Albay Anatoli Grishin."
Gunayev omuzlarını silkti. "Monk, onu tanıyor musunuz?" diye sordu.
"Hakkında çok şey duydum."
"Peki duyduklarınız hoşunuza gidiyor mu?"
Gunayev yine omuzlarını silkti.
O kendi işini yapıyor, ben de kendiminkini.
Monk, Amerika'da ortadan kaybolmayı istemiş olsanız ben sizi ortadan kaybettirebilirdim. Ama burası benim kentim değil, benim vatanım değil. Beni Moskova'da ortadan kaybettirebilir misiniz?
Geçici olarak mı, sonsuza dek mi?
Monk güldü. Geçici olmasını yeğlerim.
Şu halde yapabilirim. Demek benden istediğiniz bu.
Eğer hayatta kalacaksam evet ve hayatta kalmayı yeğlerim. Gunayev ayağa kalkıp üç gangsterine döndü.
Bu adam benim hayatımı kurtardı. Şimdi o benim konuğum. Ona kimse dokunmayacak. Burada bulunduğu sürece de bizden biri olacak.
Üç gangster Monk'un etrafını çevirdiler. Ona ellerini uzatıyorlar, sırıtıyorlar, adlarını söylüyorlardı.
Aslan, Muhammed, Şerif. Gunayev seni yakalamak için av başladı mı diye sordu.
Hayır, sanmıyorum.
Herhalde karnın acıkmıştır. Buranın yemeği berbat. İş yerime gideceğiz.
24. ayrımın sonu. Sayfa 267.